Ayrım 8, sayfa 121. 5. bölüm. Aynı çarşamba gününün sabahı İsrail Haber Alma Örgütü'ndeki 5 şube başkanının da resmi olmayan haftalık görüşmelerini yapmak üzere toplandıkları sabahtı. Birçok memleketlerde çeşitli haber alma örgütleri arasındaki rekabet adeta efsaneleşmiş gibidir. Rusya'da KGB, GRU'dan nefret eder. Amerika'da FBI, katiyen CIA ile işbirliği yapmaz. İngiliz güvenlik servisi Scotland Yard'ın özel bürosuna bir düz tabanlar kalabalığı gözüyle bakar. Fransız SDEC'sinde öylesine çok sabıkalı vardır ki, uzmanlar Fransız haber alma örgütleri hükümetin mi yoksa yeraltı çetelerinin bir parçası mı olduğunda tereddüt ederler. İsrail bu yönden şanslıdır. Haftada bir gün 5 şubenin başkanı aralarında bir sürtüşme olmadan buluşup dostça konuşurlar. Düşmanlarla çevrili bir memleket olmanın karlı bir yönüdür bu. Bu toplantılarda kahve ve alkolsüz içkiler içilir. Toplantıda bulunanlar birbirlerine adlarıyla seslenirler, hava yumuşaktır ve bir yığın notun incelenmesinden çok daha fazla iş görülür. Mossad'ın yöneticisi yani İsrail istihbaratının ortak 5 servisinin başı General Meir Amit 4 Aralık sabahı işte böyle bir toplantıya gidiyordu. Bir şoförün kullandığı uzun siyah kapalı arabasının pencereleri dışında Tel Aviv'in beyaz boyalı yapıları üstünde güzel bir sabah ışıldıyordu. Ama general bu güzelliğin tadına varacak durumda değildi. Büyük bir sıkıntısı, derdi vardı. Bu sıkıntının nedeni o sabahın erken saatlerinde kendisine ulaşan küçük bir haberdi. Arşivlerdeki muazzam yığına eklenecek küçük bir bilgi ama çok büyük önem taşıyordu. Kahire'deki ajanlarından birinin gönderdiği bu haberin göreceği dosya Helvan roketleri dosyasıydı. Araba Zina meydanını kıvrılıp başkentin kuzey dış mahallelerine yöneldiği sırada 42 yaşındaki generalin anlamsız yüzü düşüncelerinden hiçbir şeyi açıklamıyordu. Oturduğu koltuğun arkasına yaslanarak daha şimdiden birçok insanın hayatına ve Selefi General İsser Harel'in görevine mal olan Kahire'nin kuzeyinde yapımı sürdürülen bu roketlerin uzun geçmişini düşündü. 1961 yılı içinde daha Nasır'ın iki roketinin Kahire sokaklarında halka gösterilmesinden çok önce İsrail Mossad'ı bunların varlığından haberdar olmuştu. Mısır'dan bu konuda ilk haber gelir gelmez fabrika 333'ü devamlı göz altında tutmuşlardı. Mısır'ın Helvan roketlerinde çalışmak üzere Odessa aracılığıyla büyük ölçüde Alman bilim adamı toplamaya başladığını öğrenmişlerdi. Ciddi bir konuydu bu. 1962 ilk yazında daha da büsbütün ciddileşti. O yılın Mayıs ayında bilim adamlarını toplama işini yöneten Alman Heinz Krug, Viyana'da Avusturyalı fizikçi Dr. Otto Jokleke de el attı. Avusturyalı profesör bu isteğe boyun eğecek yerde İsraillilerle ilişki kurdu. Söyleyeceği şeyler Tel Aviv'i heyecanlandırırdı. Kendisiyle görüşmek üzere gönderilen Mossad ajanına Mısırlıların bu roketleri radyoaktivite ve konsantre edilmiş hıyarcıklı veba kültürleriyle donatmak istediklerini bildirdi. Bu haber öylesine önemliydi ki Mossad'ın yöneticisi kaçırılan Adolf Eichmann'ı Buenos Aires'ten Tel Aviv'e bizzat kendisi getirmiş olan General İsser Halel, Jokleke ile bu konuda yine bizzat kendisi görüşmek üzere Viyana'ya uçtu. Profesörün ulaştırdığı haber, Kahire hükümetinin Zürih'teki bir firma aracılığıyla Mısır'ın hekimlik ihtiyacının 25 mislinde eşit miktarda radyoaktif kobalt satın aldığı haberiyle de birleşince General Harel profesörün söylediklerinin doğruluğuna kesinlikle inandı. İsser Harel Viyana dönüşü Başbakan David Ben-Gurion'u görmeye gitti ve halen Mısır'da çalışan ya da oraya gitmek üzere olan Alman bilim adamlarına karşı bir misilleme kampanyası açması için izin verilmesi konusunda diretti. Yaşlı başbakan güç bir durumdaydı. Toptan kıyım amacını güden başlıklarla donatılmış yeni roketlerin halkı için ne korkunç bir tehlike arz ettiğini biliyor, öte yandan her an İsrail'e ulaşması beklenen Alman tank ve silahlarının da kıymetini takdir edemeden yapamıyordu. Almanya sokaklarında İsrail'in girişeceği bir misilleme kampanyası, Başbakan Adenauer'ı Dışişleri Bakanlığındaki fesatçı güruhunu dinlemeye zorlayabilir, silah anlaşması da suya düşerdi. Silah anlaşması konusunda Tel Aviv kabinesinde de Bonn kabinesindeki parçalanma gibi bir parçalanma gelişiyordu. İşler Harel ve Dışişleri Bakanı Bayan Golda Meir, Alman bilim adamları konusunda sert bir siyaset güdülmesi taraftarıydılar. Shimon Peres ve ordu kıymetli Alman tanklarını kaybetme korkusuyla dehşet içindeydiler. Ben Gurion bu iki görüş arasında parçalanmıştı. Bir uzlaştırma yoluna başvurdu. Alman bilim adamlarını roketlerin yapımı konusunda Nasır'a yardım etmek üzere Mısır'a gitmekten caydıracak, gürültüsüz ve sakınmalı bir kampanya açmak üzere Harel'e yetki verdi. Fakat Almanya ve Almanlara karşı müthiş bir nefretle yanan Harel bu yetkinin dışına çıktı. 11 Eylül 1962'de Heinz Krug ortadan kayboldu. Bir akşam önce Mısır'a göndermeye çalıştığı roket itme gücü uzmanı Dr. Klein Wachter ve kimliği bilinmeyen bir Mısırlı ile yemek yemişti. 11 Eylül sabahı Krug'un otomobili boş olarak Münih Banliyosu'ndaki evinin yakınlarında bulundu. Karısı hemen onun İsrail ajanları tarafından kaçırılmış olacağını iddia etti. Fakat Münih polisi hiçbir iz bulamadı. Ne Krug'un ne de kaçıranların. Aslında Krug, Leon adında esrarlı bir adamın yönettiği bir grup tarafından kaçırılmış, bedenine zincir bağlanarak Starnberg Gölü'ne atılmıştı. Bundan sonra kampanya Mısır'daki Almanlara yöneltilmişti. Fransızlar hesabına çalışırken Kahire'ye gitmiş olan roket uzmanı Profesör Wolfgang Pilz'e 27 Kasım günü Hamburg'dan bir paket gönderildi. Paket profesörün sekreteri Bayan Hannelore Wende tarafından açıldı. Meydana gelen patlama sonucunda genç kız sakatlandı ve kör oldu. 28 Kasım günü yine Hamburg'dan fabrika 333'e başka bir paket geldi. Bu arada Mısırlılar gelen paketler için bir güvenlik örgütü meydana getirmiş oldukları için paketin iplerini posta odasında Mısırlı bir yetkili açtı. 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. 29 Kasım günü üçüncü bir paket patlamasına meydan verilmeden açıldı. 20 Şubat 1963'te Harel'in ajanları dikkatlerini yine Almanya'ya çevirdiler. Kahire'ye gidip gitmeme konusunda hala bir karar verememiş olan Dr. Klein Wachter, İsviçre sınırı yakınlarında Loerrach'taki laboratuvarından evine dönüyordu ki siyah bir Mercedes yolunu kesti. Bir adam elindeki otomatiği üstüne doğru boşaltırken Dr. Klein Wachter kendini arabanın içine attı. Polis siyah Mercedes'i daha sonra boş olarak ele geçirdi. Çalınmış bir arabaydı. Torpido gözünde Albay Ali Samir adına düzenlenmiş bir kimlik kartı bulundu. Yapılan araştırmalar bu adamın Mısır Gizli Örgütü Başkanı olduğunu gösterdi. İşler Harel'in ajanları işin biraz da alayına kaçmaya başlamışlardı. Misilleme kampanyası bu arada Alman gazetelerinde manşete çıktı. Bengal olayıyla da bir skandal halini aldı. Nasır'ın roketlerinin öncüsü Profesör Paul Görke'nin kızı Heidi Görke, 2 Mart günü Almanya'nın Freiburg şehrindeki evinde otururken telefon çaldı. Konuşan bir erkek sesi İsviçre sınırının hemen ötesindeki Basel şehrinin 3 Krallar Oteli'nde bir görüşme yapmaları teklifinde bulundu. Heidi durumdan Alman polisini haberdar etti. Hemen hazırlıklarını yapan polis görüşme için tutulmuş odaya bir dinleme aygıtı yerleştirdi. Siyah cam gözlüklü iki kişi görüşme sırasında Heidi Görke'ye, erkek kardeşine, eğer babaları canına kıymet veriyorsa onu Mısır'dan ayrılmaya razı etmeleri tavsiyesinde bulundular. Zürih'e kadar izlenen ve aynı gece orada tutuklanan iki erkek 10 Haziran 1963 günü Basel'de yargılandılar. Bu uluslararası bir rezalet oldu. İki ajandan şef olanı İsrail vatandaşı Yosef Ben Gal idi. Yargılama iyi bir yol izledi. Profesör Yoklek veba ve radyoaktif başlıklar konusunda tanıklık etti. Yargıçlar şaşkına döndüler. Kötü bir davranıştan en iyi şekilde faydalanmak amacını güden İsrail hükümeti, duruşmayı bir kıyım planı peşinde olan Mısır'ı teşhir şeklinde kullandı. İyice şaşırmış olan yargıçlar iki sanığı suçsuz buldular. Ama İsrail'deki hesaplar başka türlü çıktı. Alman başvekili Adenauer her ne kadar Alman bilim adamlarının Helwan roket yapımında çalışmalarını önlemeye gayret edeceği konusunda kendi adına İsrail başbakanına söz verdiyse de Ben Gurion bu skandaldan çok utanmıştı. Büyük bir hırsla General İsser Harel'i yıldırma kampanyasında çok ileri gitmiş olduğu için azarladı. Harel enerjiyle kendini savundu ve istifasını verdi. Ben Gurion haber alma yöneticisi bile olsa İsrail'de hiç kimsenin feda edilemez olmadığını göstermek için Harel'in istifasını kabul etti. Oysa Harel bu istifanın kabul edilmeyeceğini ummuştu. İsser Harel 20 Haziran 1963'e rastlayan o gece, o sırada askeri haber alma örgütünün başı olan yakın arkadaşı General Meir Amit ile uzun bir konuşma yaptı. General Amit, müthiş İsser lakabı ile tanınan Rusya doğumlu bu kavgacı adamın sert kızgın yüzünü ve onunla yaptığı konuşmayı çok iyi hatırlıyordu. ''Azizim Meir, sana haber vereyim ki İsrail artık bundan sonra hiçbir kötülüğü cezalandırmayacaktır. Duruma politikacılar el koydu. Ben istifamı verdim ve istifam kabul edildi. Yerime senin atanmanı istedim. Kabul edeceklerini sanıyorum.'' İsrail'de haber alma örgütü çalışmalarını gözeten bakanlar üzerindeki komisyon Harel'in teklifini kabul etti. Haziran sonunda General Meir Amit haber alma yöneticisi oldu. Bu sırada Ben Gurion içinde matem çanları çalmaya başlamıştı. Levi Eşkol ile Dışişleri Bakanı Golda Meir'in başı çektikleri kabinenin şahinleri onu istifaya zorladılar ve 26 Haziran 1963'te Levi Eşkol başbakan atandı. Ak saçlı başını hırsla sallayan Ben Gurion, bıkkınlık içinde Necef'teki kibbutsuna çekildi. Dipnot Kibbutz Kolektif Köy. Ama Knesset üyesi kalmakta devam etti. Dipnot Knesset İsrail Milli Meclisi. Yeni hükümet David Ben-Gurion'u kapı dışarı etmiş olmakla birlikte İsser Harel'i eski işinin başına getirmedi. Belki daha hayattayken İsrail halkı arasında bir masal kahramanı haline gelen ve bunun tadını çıkaran öfkeli Harel'le karşılaştırınca Meir Amit'in buyruklara daha yatkın bir general olduğunu düşündüler. Ben Gurion'un son buyrukları da kaldırılmadı. Roket uzmanları konusunda Almanya'da yeni skandallardan kaçınılması konusundaki General Amit'in direktifleri de aynen kaldı. Başka çare kalmadığı için General Amit yıldırma kampanyasını Mısır'daki bilim adamlarına yöneltti. Bu Almanlar Kahire'nin 7 mil güneyinde Nil'in kuzey kıyısındaki Meadi dolaylarında yaşıyorlardı. Etrafının Mısır güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmiş olması ve Alman topluluğunun altın bir kafeste hemen hemen tutuklu hayatı yaşamalarının dışında güzel bir yerdi burası. Meir Amit onlara ulaşmak için 1963 Eylül'ünden sonra kendisini intihar edermişçesine tehlikeler içine atmaya zorlayan ve 16 ay sonra da bu tehlikelerin içinde bulan Mısır'daki baş ajanı, binicilik okulu sahibi Wolfgang Lutz'u kullandı. Almanya'dan gönderilen bomba paketleriyle zaten sinirleri bozulan Alman uzmanlar için 1963 sonbaharı bir kabus oldu. Mısır güvenlik kuvvetleri tarafından çevrilmiş Meadi'nin göbeğinde bile Kahire'nin içinden postaya verilmiş gözdağı mektupları almaya başladılar. Doktor Josef Isaac şaşılacak bir doğrulukla karısını ve iki çocuğunu tarif eden ve yaptığı işi açıklayan, sonunda da Almanya'ya dönmesini öğütleyen böyle bir mektup aldı. Tüm öteki uzmanlara da böyle birer mektup geldi. 27 Eylül'de bir mektup Doktor Kirmayer'in yüzünde patladı. Bazı bilim adamları için bardağı taşıran son damla oldu bu. Doktor Pilz, talihsiz bayan Venda'yı da yanına alarak Almanya'ya gitmek üzere Eylül sonunda Kahire'den ayrıldı. Onu başkaları izledi. Hırstan çılgına dönen Mısırlılar gözdağı mektuplarını önleyemedikleri için uzmanların geri dönmelerine ses çıkaramadılar. O parlak kış sabahı kapalı arabanın içindeki adam, bu mektupları yazan ve patlayıcı maddeleri gönderen kişinin sözde Nazi taraftarı kendi ajanı Lutz olduğunu biliyordu. Bu arada roket programının durdurulmadığını da biliyordu. Son aldığı haber bunun kanıtıydı. Şifreleri çözülmüş haberi yeniden gözden geçirdi. Haber sadece Kahire Tıp Enstitüsü'nün bulaşıcı hastalıklar laboratuvarında öldürücü nitelikte bir hıyarcık basiliğinin tecrit edildiği ve bu çalışmalarla ilgili daire bütçesinin 10 kat arttırıldığını bildiriyordu. Çok iyi anlaşılıyordu ki bir yaz önce de Basel'e Bengal duruşmasının yarattığı ters propagandaya rağmen Mısır toptan yok etme programını sürdürüyordu. Eğer Hoffman Miller'ın arkasından bakmış olsaydı cüretinden ötürü ona tam numarayı vermek zorunda kalırdı. Çünkü Miller yapının en üst katındaki bürodan çıktıktan sonra asansöre binerek 5. kata indi ve derginin hukuk işleri muhabiri Max Dorn'u görmeye gitti. Dorn'un masasının önündeki koltuğa otururken ''Az önce Bay Hoffman'ın yanındaydım.'' dedi. ''Bazı bilgiye ihtiyacım var. Senin beyninden faydalanabilir miyim?'' Miller'in Komet'e bir yazı hazırlamakla görevlendirildiğini sanan Dorn, söyle dedi. Almanya'da savaş cinayetlerini kim inceler? Soru Dorn'u şaşırttı. Savaş cinayetleri mi? Evet, savaş cinayetleri. Savaşta istila ettiğimiz çeşitli memleketlerde olanları incelemek ve yığın öldürmelerden suçlu olan kişileri bulup cezalandırmakla hangi makamlar yetkilidir? Ha, şimdi anladım. Esas olarak Batı Almanya eyaletlerinin çeşitli başsavcılık makamları. Yani tüm başsavcılık makamları ilgilenir mi bunlarla? Dorn uzman olduğu bir konuda konuşmanın rahatlığı içinde koltuğuna yaslandı. Batı Almanya'da 16 eyalet, bu eyaletlerinde birer eyalet merkeziyle eyalet başsavcılığı vardır. Her eyalet başsavcılığında Nazi devrinde zor kullanılarak işlenmiş cinayetler denen şeyleri incelemekle sorumlu bir bölüm bulunmaktadır. Her eyalet başkenti eski Reich ya da işgal bölgelerinin bir bölümünü kendi yetki alanı olarak kabul etmiştir. Miller söz gelimi nasıl diye sordu. Söz gelimi Naziler ve SS tarafından İtalya, Yunanistan ve Polonya Galicia'sında işlenmiş cinayetler Stuttgart tarafından incelenir. En büyük toplama kampı Auschwitz, Frankfurt'a aittir. Belki duymuşsundur, önümüzdeki Mayıs'ta Frankfurt'ta büyük bir duruşma var. Auschwitz'in eski 22 gardiyanı yargılanacak. Sonra Treblinka, Cerno, Sobibor ve Majdanek kampları var ki incelemeleri Düsseldorf, Kolonya yapar. Belzec, Dachau, Buchenwald ve Flossenburg'dan Münih sorumludur. Sovyet Ukrayna'sı ile eski Polonya'nın Lodz bölgesine işlenen cinayetlere Hannover bakar ve böylece sürer gider. Miller başını sallayarak bu bilgileri not etti. Üç Baltık devletinde olanların araştırılmasını neresi yapar? Dorn hemen Hamburg dedi. Danzig ile Polonya'nın Varşova bölgelerinde işlenen cinayetlere de Hamburg bakar. Miller, Hamburg mu? Yani bu bizim Hamburg mu? Evet, neden sordun? Beni ilgilendiren Riga da. Anlıyorum, Alman Yahudileri. Bu da buradaki başsavcılığa ait bir konudur. Riga'daki cinayetlerden suçlu herhangi birisi hakkında bir yargılama ya da bir tutuklama olduysa bunun burada, Hamburg'da yapılması gerek değil mi? Yargılama burada yapılır ama tutuklama başka bir yerde olabilir. Tutuklamalarla ilgili işlem nasıl olur? Arananların kitabı diye bir kitap vardır. Burada soyadı, adı ve doğum tarihleriyle aranan savaş canilerinin listesi yazılıdır. Eyalet başsavcılığı adamı tutuklamadan önce gerekli dava dosyasını hazırlamak için cinayetlerin işlendiği bölgede yıllarca çalışır. Hazır olunca adamın yaşadığı eyalet polisinden onun tutuklanmasını ister. Dedektifler oraya gidip adamı getirirler. Eğer çok aranan birisi bulunursa ele geçtiği yerde tutuklanır ve ilgili eyalet başsavcılığı durumdan haberdar edilir. Sonra eyaletten dedektifler gidip adamı getirirler. İşin kötü yanı SS'in üst kademelerindeki adamların hep başka adlar altında yaşantılarını sürdürmeleri. Miller doğru dedi. Riga'da işlenen cinayetlerden suçlu herhangi bir kimsenin duruşması oldu mu Hamburg'da? Benim hatırlayabildiğim kadarıyla olmadı. Acaba küpürler arşivinde bir şey bulunabilir mi? Elbette, bizim küpürler arşivini kurmaya başladığımız 1950'den sonra olduysa vardır. Miller, bakmamda bir sakınca var mı diye sordu. Niçin olsun? Yapının zemin katında bulunan arşive gri iş elbiseleri giymiş 5 arşivci bakıyordu. Arşiv üzerlerinde çeşit çeşit başvurma kitaplarının dizi dizi çelik raflarla dolu 2000 metre kadar büyüklüğünde bir yerdir. Duvarlar boyunca da tavandan döşemeye kadar çelik dolaplar vardır. Her dolabın kanadında içindeki çelik gözlerde neler olduğu belirtilmişti. Baş arşivci yanlarına gelirken Dorn Miller'a kimsenin aradığını diye sordu. Miller, Edward Rochman dedi. Baş arşivci, özlük fihris bölümü buradan diyerek bir duvar boyunca onların önüne geçti. Üstünde Roa Rose yazılı bir dolabın kanadını açtı ve parmaklarının ucuyla gözdeki kartonları karıştırdı. Edward Rochman hakkında bir şey yok dedi. Miller biraz düşündükten sonra, savaş cinayetleri hakkında bir şey var mı? Baş arşivci, evet dedi, savaş cinayetleri ve savaş duruşmaları bölümü buradan. Dolapların önünden bir 50 metre daha yürüdüler. Miller, Riga'ya bakın dedi. Baş arşivci destekli bir seyyar merdivene çıktı ve araştırdı. Elinde kırmızı bir dosya ile aşağı indi. Dosyanın üstünde Riga savaş cinayetleri duruşmaları yazısı vardı. Miller dosyayı açtı, içinden en büyük boy posta pulu boyutunda iki gazete küpürü çıktı. Miller küpürleri okudu. İkisi de 1950 yazına aitti. Bir tanesinde 1941 ile 1944 arasında Riga'da yapılan zulümler nedeniyle 3 SS erinin yargılandığı yazılıydı. İkincisinde ise bu 3 kişinin uzun bir süre için hapse mahkum edildikleri belirtilmişti. Pek uzun da değildi bu süre. Çünkü 1963 sonlarında üçü de serbest bırakılacaklardı. Miller hepsi bu kadar mı diye sordu. Baş arşivci bu kadar dedi. Miller Dorn'a dönerek, yani dedi 15 yıldır benim paramı sömüren eyalet başsavcılığı bürosunun bu bölümü bugüne kadar bula bula posta pulu büyüklüğündeki bu iki olayı mı buldu bana gösterecek? Dorn oldukça ağırbaşlı yaratılışlı bir kimseydi. Suratını asarak, ellerinden geleni yaptıklarından eminim dedi. Acaba? İki kat yukarıdaki ana holde birbirlerinden ayrıldılar. Miller yağmur altındaki sokağa çıktı. Tel Aviv'in kuzeyine düşen dış mahallelerdeki, içinde Mossad karargahının bulunduğu bina en yakın komşularının bile dikkatini çekmez. Karargahın yeraltı parkı girişinin yanlarında sıradan bazı dükkanlar, zemin katta bir banka, holde de bankaya açılan silme cam kapıların birisinde asansör, birinci kattaki firmaların ne iş yaptığını belirten bir levha ve danışma için kapıcı masası bulunmaktadır. Levhadan anlaşıldığına göre binada birçok ticari şirketinin büroları, iki sigorta şirketi, bir mimar, bir mühendislik danışmanı, en üst katta da bir ithalat ihracat şirketi vardır. En üst katın altındaki firmalardan herhangi biri hakkında sorulacak sorular danışmada kibarca karşılanır. En üst katta şirket hakkında sorulan sorular ise incelikle cevapsız bırakılır. En üst kattaki şirket Mossad'ın dış görünüşüdür. İsrail haber alma şeflerinin buluştuğu oda sade döşenmiş ve beyaz boyalıdır. Ortada uzun bir masa, duvar diplerinde de sandalyeler vardır. Masanın çevresinde haber alma şubelerini yönetenler otururlar. Onların arkasında sandalyelerde de katipler ile stenograflar yer alır. Yöneticiler dışındaki ilgililer ancak gerekirse çağrılır toplantıya. Fakat bu çok seyrek olur. Tüm güvenliğin sağlandığı toplantılar büyük gizlilik içinde yapılır. Masanın başında Mossad'ın yöneticisi oturur. 1937 yılında kurulan örgütün tam adı Mossad Aliyat Bet, yani ikinci göç kuruluşudur. İlk İsrail haber alma organı olan Mossad'ın birinci görevi Avrupa'daki Yahudilere Filistin topraklarında güvenilir bir hayat alanı sağlamaktır. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra bu örgüt tüm haber alma organlarının en büyüğü, örgütün yöneticisi de tüm 5 şubenin başı oldu. Yöneticinin sağında görevi düşmanın savaş hazırlıklarından İsrail'e haberdar etmek olan askeri haber alma birimi AMA'nın şefi oturur. O sıralarda bu görevin başındaki adam General Aharon Yaariv'di. Yöneticinin solunda bazen yanlışlıkla Shin Bet diye sözü edilen Şabak'ın şefi oturur. Bu harfler İbranice güvenlik servisi anlamına gelen Şerut Bitaçon yerine kullanılır. İsrail'in iç güvenliği ve sadece iç güvenliği ile ilgili bölümün tam adı Şerut Bitaçon Klali'dir. Kısaca adı bu üç kelimeden alınmıştır. Bu iki adamın yanlarında da geri kalan iki şubenin şefleri otururlar. Biri İsrail'in güvenliği için büyük hayati önem taşıyan bir konu olan Arap başkentlerindeki siyasal durumun değerlendirilmesi çalışmalarıyla görevli Dışişleri Bakanlığı Araştırma Bölümü Genel Müdürü'dür. Öteki de sadece işkence memleketlerindeki Yahudilerin geleceğiyle ilgili servisin müdürüdür. Tüm Arap memleketleri ve komünist memleketler bu işkence memleketleri sınırı içindedir. Böylece çalışmalarda hiçbir atlama olmaması için haftalık toplantılar her şefin öbür bölümde neler yapıldığını öğrenmesini sağlar. Toplantıda gözlemci olarak bulunan iki kişi de polis genel müfettişi ve Şabak'ın yurt içindeki yıldırma hareketleriyle mücadele eden özel bölüm şefidir. 2 Şubat günü yapılan toplantı oldukça sıradandır. Meir Amit masanın başındaki yerini aldı ve görüşmeler başladı. Başkan bomba haberini sona sakladı. Söyler söylemez de duvar diplerinde sıralanmış yardımcılar da dahil olmak üzere bir an için radyoaktif ve veba başlıklarının saçtığı ölüm altında son nefesini veren kendi memleketleri gözlerinin önüne gelen herkes sustu. Şabak'ın yöneticisi sonunda, "Mesele bu roketlerin fırlatılmasını önlemekte" dedi. "Eğer onların bu roket başlıklarını yapmalarını önleyemezsek, başlıkların fırlatılmalarını önlemek zorundayız." Her zaman çok az konuşan Hamit kabul dedi ama nasıl? Ya Arif, saldırmak suretiyle diye homurdandı. Elimizdeki bütün imkanlarla saldırmak. Ezer Weizmann'ın jetleri fabrika 333'ü bir saldırıda ortadan kaldırır. Amit ve elimizde savaşacak hiçbir şeyimiz yokken savaşta başlar dedi. Mısır'ı alabilmemiz için daha çok uçağa, daha çok tanka ve silaha ihtiyacımız var. Öyle sanıyorum ki baylar, hepimizin bildiği bir şey varsa o da savaşın kaçınılmaz olduğudur. Nasır bunda kararlı, fakat hazır olmadan savaşmayacak. Biz onu zorlayacak olursak elindeki Rus silahlarıyla o bizden daha hazırlıklı durumda savaşır. Yeniden bir sessizlik oldu. Dışişleri Bakanlığı Arap Bölümü Genel Müdürü konuştu. Kahire'deki haber alma görevlilerimize göre Mısırlılar roketleri ve her şeyiyle 1967 başlarında savaşa hazır olacaklarını düşünüyorlar. Yarif, o zamana kadar biz de tanklarımızı ve toplarımızı, yeni Fransız jetlerimizi almış olacağız dedi. Evet, onlar da Helvan'daki roketlerine. 400 roket. Tek bir cevap var baylar. Biz Nasır'a karşı hazır olduğumuz zaman bu roketler de Mısır'daki depolara yerleştirilmiş olacaktır. Ulaşamayacağız onlara. Bunlar depolara yerleştirilmiş ve atılmaya hazır beklerken %90'ını yok etmekle yetinemeyiz. Hepsi yok edilmelidir. Ezer Weizmann'ın pilotları da kökünden yok edemez onları. Yarif kesinlikle o zaman Helvan'daki fabrikada yok etmemiz gerekecek bu roketleri dedi. Amit evet dedi ama askeri bir saldırıda bulunmadan, Alman bilim adamlarını işlerini bitirmeden oradan ayrılmaya zorlamamız gerek. Unutmayın ki işin araştırma dönemi sonuna geldi. 6 ayımız var. Bu süre geçince Almanlar önemli değil artık. Son vida somununa, son civatasına kadar hazır olduktan sonra Mısırlılar da yapabilirler roketleri. O bakımdan ben Mısır'daki bilim adamlarına karşı kampanyayı başlatıyorum ve sizleri de durumdan haberdar ediyorum. Bir süre yine sessizlik oldu. Hepsinin kafasından aynı soru geçiyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir ilgili bu soruyu dile getirdi. Yine Almanya içinde onların cesaretlerini kıramaz mıyız? General Amit olumsuz anlamda başını salladı. Hayır, içinde bulunduğumuz siyasal ortam içinde bunun imkanı yok. Üstlerimizin bu konudaki buyrukları değişmiş değil. Almanya içinde kuvvet gösterisi yapılmayacak. Bundan böyle bizim için Helvan roketlerinin çözüm anahtarı Mısır'da aranacaktır. Mossad'ın yöneticisi General Meir Amit kolay kolay aldanmazdı. Ama bu kez aldanıyordu. Çünkü Helvan roketlerinin çözüm anahtarı Batı Almanya'daydı.